Ayrım 13, sayfa 174. Leon'la Kermit, Manyora ve Loycott'un önceki gün nehir kıyısında yapmış oldukları ince saz perdenin gerisinde yan yana yatıyorlardı. İki masai iz sürücü de onların hemen gerisine uzanmıştı. Şafaktan beri Manyora'nın timsahı ortaya çıksın diye bekliyorlardı. Saz perdedeki göz deliklerinden yosun yeşili suyu görebiliyorlardı. Karşı kıyı yaklaşık 200 metre ötedeydi. Kıyıyı gölgeleyen yüksek maun ağaçlarının dalları tropik sarmaşıklarla süslenmişti ve aralardan parlak sarı çulha kuşlarının yuvaları sarkıyordu. Erkekler örmüş oldukları yuvanın altından baş aşağı sarkıyor, civarda dolanan bir dişiyi cezbedip yuvaya almak için kanat çırparak ötüşüyordu. Leon onları seyrederek oyalanıyordu ama Kermit sızlanmaya başlamıştı bile. Manyora gizlenme yerini tam su kıyısındaki sazlıklara uzanan av yolunun hemen üstündeki dik yamaca kurmuştu. Gölün etrafında suya kolay erişilen birkaç yer vardı. Avcılar gizlenme yerine daha hava karanlıkken girmişlerdi ve ışık arttıkça Manyora Leon'a timsahın kıyıda yüzeydeki yumuşak çamurların altında saklandığı yeri gösteriyordu. Önce kıvrana kıvrana sudaki çamuru karıştırıp havalandırmış, sonra da hareketsiz kalıp çamurun başını ve sırtını örtecek şekilde çökelmesini beklemişti. Oradaki varlığını gösteren tek şey, çamurda sırtındaki pullu derinin oluşturduğu kafesi andırır muntazam izlerdi. Leon hayvanın kafasını ve kafatasına göz diye konmuş iki fırlak projektörü zar zor seçebiliyordu. O belirsiz koca gövdeyi Kermit de görebilsin diye Leon ve Manyora epeyce uğraşmışlardı. Görür görmez de her zamanki tez canlılığıyla bulanık sudaki kafaya derhal ateş etmek istemişti. Lucima'nın kutsamasına rağmen Winchester'in bile bir metre derinlikteki suda tuğla duvara çarpmış gibi etkisiz kalacağını fısır fısır anlatana kadar Leon'un göbeği çatlamıştı. Artık neredeyse öyle olmuştu. Sıcak yüzünden antilop ve zebra sürüleri su içmek için yavaş yavaş kıyıya geliyorlardı. Ama hiçbiri timsahın pusu kurduğu yere uğramıyordu. Kermit her dakika biraz daha sabırsızlanıyordu. Leon yakında isyan bayrağını çekip ateş etmek isteyecek diye düşünmekteydi. Leon'un şansı yaver gitti. Sol taraflarında bir hareket fark etti. Kermit'in koluna dokunup çenesiyle ağaçların altından çıkıp suya doğru gelen grevi zebralarını gösterdi. Kermit canlanmıştı. Nihayet bir hareket görürüz belki diye mırıldandı ve büyük sihirbazın kabzasını okşadı. Grevi zebraları at ailesinin en iri fertleriydi. Perheron araba atlarından bile iriydiler. O yüzden İmparator Zebra diye de bilinirlerdi. Öncülük eden aygırın yerden omzuna kadar olan yüksekliği 1,5 metreydi ve muhtemelen 500 kilograma yakın bir ağırlığı vardı. Sürü suda bekleyen yırtıcı hayvanlar olabileceğini bilen tüm av hayvanları gibi maksimum dikkatle ilerliyordu. Birkaç adım atıp duruyor, bir tehlike işareti var mı diye etrafa bakınıyor, sonra birkaç adım daha atıyorlardı. Kermit gelişlerini hevesle izliyordu. Büyük sihirbaz doluydu ve yaslandığı yer çantasından ucu çıkmış hazır bekliyordu. Sonunda en öndeki aygır büyük bir dikkatle kendisinden önce gelen binlerce hayvan tarafından çiğnenmiş patikaya adım attı ve kıyıdaki dar kumsala indi. Kıyıda durup çevresini bir daha inceledi. Nihayet ölümcül kararını verdi. Başını eğip kadifemsi siyah yelesini suya soktu. O içmeye başlar başlamaz sürü de peşinden kıyıya inmiş, bir an önce suya ulaşma hevesiyle itişip kakışmaya başlamıştı. Timsahın sabırla beklediği an buydu. Kendini yukarı itmek için kuyruğunu kullandı, aniden çamurun içinden çıktı ve etrafa sular saçarak yüzmeye başladı. Kıyıdaki adamlar içgüdüsel olarak irkilmiş, canavarın büyüklüğü, hızı ve saldırının vahşeti karşısında şok geçirmişlerdi. Kermit, tanrım, 6 metre boyunda olmalı diye fısıldadı. Aygır ağırdı ama düşmanı ondan 4-5 kat daha ağırdı. Bu farka rağmen zebranın toynakları zemine çakılmış ve bütün gücü bacaklarında toplanmıştı. Timsahın bacakları ise kısa, bükük ve güçsüzdü. Tüm gücü kuyruğundaydı. Kafa kafaya nizami bir dövüş olsa zebra daha avantajlı durumdaydı. Timsah onu toynaklarının yerden kuvvet alamayacağı derin sulara çekmek zorundaydı. Orada timsahın devasa kuyruğu tümüyle üstünlük kazanırdı. Aygırı çenelerinin arasına alıp sürüklemeye çalışmadı ama kafasını dövüş sopası gibi sallıyordu. Hareketinin ardındaki onca ağırlık ve kuvvet nedeniyle oldukça gözle takip etmek neredeyse imkansızdı. Sert kafası zebranın başına yandan çarptı ve hayvanın kemiğini kırıp sersemletti. Zebra 1,5 metre derinliğindeki suda yana doğru devrildi. Bacakları çılgınca yüzeyi dövüyor, boğulmak üzere olduğu için başını bir o yana bir bu yana savuruyordu. Timsah ileri atıldı, zebrayı burnundan yakalayıp derin suya çekti. Bir yandan köpükler çıkararak suyu yarıyor, bir yandan da zebranın boynunu tavuk gibi bükerek hayvanı boğmaya çalışıyordu. Çizgili bedende son hayat belirtileri de sönene kadar oyununa devam etti. Sonra da zebrayı bırakıp geri çekildi. Kıyıdan 20 metre açıkta yüzeyde durmuş ölü zebrayı izliyor, son bir hayat belirtisi kalıp kalmadığına bakıyordu. Zebranın cesedi hemen hemen tümüyle suya gömülmüştü. Sadece bir bacağı suyun üstünde gökyüzüne doğru dikilmiş vaziyetteydi. Timsah avcılara tamamen yan dönmüştü. Sadece sırtının üst kısmıyla başının üst yarısı suyun dışındaydı. Alaycı, sabit sırıtışı yüzünden kafası daha da sevimsiz görünüyordu. Kermit eğer çantasının önünde yüzü koyun uzanmıştı. Tüfeği omzuna kıstırmış, yanağını dipçiye dayamış durumdaydı. Sol gözü sıkıca kapalı, sağ gözü ise nişan almak üzere kısılmıştı. Leon ona doğru eğildi. Ağzının köşesine nişan al, tam su hizasından gözün altına. Winchester kükrediğinde daha lafı bitmemişti. Dürbünle bakınca merminin yüzeyde tam da küçük gözün altından girip hayvanın kafasına gömüldüğünü gördü. Ayağa fırlarken mükemmel diye bağırdı. Piga, Manyoro da heyecanlanmıştı, vurdu. Loikot da ayağa fırladı. Nguyenya Kufa, timsah öldü diyerek gülüp haykırdı ve hoplayıp zıplayarak vahşi bir dansa başladı. Timsahın tüm bedeni sudan fırlamış, kuyruğuyla devasa yaylar çizerek yüzeyi dövmeye başlamıştı. Çeneleri birbirine çarptı, sonra sudan bir daha fırladı ve büyük bir gürültüyle tekrar düştü. Kıvranıyor, kuyruğuyla dev dalgalar yaratıyordu. Sonunda çırpınışları giderek yavaşladı ve kıyıdaki adamlar ''Nguyenya Kufa'' diye bağırdılar. Muazzam gövde bir anda hareketsiz kaldı. Kuyruk bükülüp katılaştı ve timsah suyun yüzünde bir an öylece durduktan sonra yeşil sulara batarak gözden kayboldu. Kermit endişeyle onu kaybedeceğiz diye bağırdı ve tek ayağının üstünde zıplayarak çizmesini çıkarmaya başladı. Leon onu yakalayıp ''Ne yaptığını sanıyorsun?'' diye sordu. ''Gidip onu çekeceğim.'' Kermit kurtulmak için debelendi ama Leon bırakmadı. ''Dinle sersem, suya girersen timsahın büyük babasını seni bekler bulursun.'' ''Ama onu kaybedeceğiz, sudan çıkarmam lazım.'' ''Hayır, lazım değil. Manyoro ile Loikot yarına kadar burada bekleyecekler. O zamana kadar timsah şişip yüzeye çıkacak. Sonra da biz geri gelip halatla çekeriz.'' Kermit biraz yatışmıştı. ''Akıntıyla sürüklenirse?'' ''Nehir artık akmıyor. Burası kapalı bir birikinti. Timsahım bir yere gidecek değil ahbap.'' Kamptaki heyecanlı koşuşmalardan başkanın döndüğü anlaşılıyordu. Vakit öğleden sonrasını bulmuştu. Leon'la Kermit, Leon'un çadırının perdesinin altında oturmuş çay içiyor ve bıkıp usanmadan timsah avını konuşuyorlardı. Kermit ayağa fırladı Leon'a, ''Haydi'' dedi, ''gidip bakalım, benim ihtiyar av torbasına ne koymuş?'' Hızla yürüdü ama sonra geri geldi. ''Sakın timsahtan söz etme, gözüyle görene kadar inanmaz.'' Teddy Roosevelt atının üstünde kampa girmişti. Eğerden inip dizginleri seyise teslim ederken Kermit ve Leon da yanına gelmişlerdi. Roosevelt Kermit'i görünce gülümsedi ve çelik çerçeveli gözlüğünün ardında gözlerinden muzaffer bir pırıltı yansıdı. ''Kermit selam baba'' dedi, ''günün iyi geçti mi?'' ''Fena değildi, aslan mevsimini başlattım.'' Kermit'in yüzü düştü. ''Aslan mı vurdun?'' ''Evet'' diyen başkan hala gülümsüyordu. Parmağıyla omzundan geriyi gösterdi. Kermit ağaçların arasından bir taşıyıcı grubunun yaklaştığını gördü. Ortalarındaki sırığa asılmış esmer bir gövde taşıyorlardı. Hamallar yüklerini tahnit çadırının yanına bıraktılar ve Smithsonian bilim adamlarından üçü o günün ürününü görmek üzere dışarı çıktı. Aslanın pençelerini sırığa bağlayan ipleri kestiler ve leşi ölçüp fotoğraflamak için yere uzattılar. Kermit rahatlayarak güldü. Aslanlardan pek anlamasa da o bile bunun olgunlaşmamış bir dişi olduğunu anlayabilmişti. Hey baba, babasına dönerken kıkırdıyordu. Sen bunu aslan diyorsan ben de kendimi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyebilirim. Bu dişi daha bebek. Hala kendini beğenmişçe gülümsemekte olan babası, haklısın oğlum dedi. Zavallı küçük, onu da vurmak zorunda kaldım. Yoksa erkek arkadaşının cesedine yaklaştırmayacaktı bizi. Çılgın gibi etrafında dönüp duruyordu. En azından müzedeki Afrika bölümünde onu da aile grubundan biri olarak sergileyebiliriz. Ne dersin? Soruyu bilim adamlarının başkanı olan George Lemon'a yöneltmişti. Seve seve efendim, türünün güzel bir örneği, postu kusursuz. Hala yavrulara has lekeleri var ve dişleri mükemmel. Başkan omzunun üstünden baktı ve rahat bir tavırla, ah güzel dedi, erkeği de getiriyorlar. Ormandan bir grup taşıyıcı daha çıkmıştı. Dört kişi taşıdıkları yükün ağırlığı altında iki büklüm yürüyordu. Aman tanrım, bu bana tam bir aslan gibi görünüyor. Frederick Salus da gömleğinin kolları sıvalı vaziyette çadırdan çıkmıştı. Elinde çizim defteri vardı. Umarım adamlar düzgün taşıyordur. Postun sıyrılmaması, bozulmaması lazım. Taşıyıcılar ritmik yürüyüşleriyle aslanı sırıkta sallaya sallaya geldiler. Yavaşça yere dişinin yanına bıraktılar. Baş tahnitçi Sammy Edwards hayvanı özenle uzattı ve onik siyahı burnundan kuyruğunun ucundaki siyah püsküle kadar ölçmek için koşup metresini getirdi. 2 metre 75 santim. Başını kaldırıp başkana baktı. Büyük bir aslan efendim. Hatta ölçtüğüm en büyük aslan. O gece yemekten sonra Kermit Leo'nun çadırına geldi. İçinde Jack Daniels viski bulunan gümüş cep matarasını da getirmişti. Lambayı kısıp sivrisinek ağının altındaki bez koltuklara oturdular ve fısıldayarak konuşmaya başladılar. Kermit, Andrew Fagan bu gece onur konuğuydu dedi. Kermit'in daveti üzerine Fagan o gün öğleden sonra kampa gelmişti. Babamla iyi anlaştılar. İhtiyar yeni bir dinleyici bulmaktan memnun. Birkaç dakika sessiz kaldılar, sonra Kermit devam etti. Babama kin gütmüyorum, o da hepimiz gibi iyi avlara düşkün ve yarı yaşındaki biri gibi uğraşıyor. Sen orada değildin tabii ama bu gece iyice abarttığını söyleyebilirim. Bana böbürlenmedi ama kendinden fazlasıyla memnundu. Elbette Fagan da her şeye atladı. Leon bardağındaki amber rengi sıvıya bakarak onaylar gibi bir şeyler mırıldandı. Kermit hevesle, tamam iyi bir aslandı, güzel bir aslandı ama Afrika'da vurulan en iyi aslan da değildi değil mi diye sordu. Leon kesinlikle haklısın. Gövdesi çok büyüktü ama yelesi tüy gibiydi. Kadınların deve kuşu tüyünden yapılmış şallarına benziyordu deyince Kermit bir kahkaha patlattı ama hemen elini ağzına kapadı. Başkanın çadırından 100 metre uzakta olsalar da büyük adam ışıklar söndükten sonra kampta sessizlik istiyordu. Kermit keyifle kadın şalı diye tekrarladı ve kadınsı bir sesle paleye gidelim canlarım diye sordu. Bir süre bu espriyle oyalanıp Jack Daniels içmeyi sürdürdüler. Sonra Kermit bazen babamdan adeta nefret ediyorum bu beni kötü biri yapar mı diye sordu. Hayır seni insan yapar. Açık söyle Leon o aslan hakkında ne düşünüyorsun? Biz onu geçebiliriz. Öyle mi düşünüyorsun? Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Babanın aslanının şalında tek bir siyah kıl yoktu, bir tane bile. Kermit şal sözcüğü yüzünden bir kahkaha daha parlattı. Jack Daniels içini ısıtıyor, keyfini yerine getiriyordu. Arkadaşı gülmeyi kesince Leon tekrar etti. Onu geçebiliriz, daha büyük ve daha siyah bir aslan vurabiliriz. Manyoro ile Loikot birer Masai, büyük kedilerle farklı bir yakınlıkları var. Onlar da daha iyisini yapabileceğimizi söylüyor, ben de inanıyorum. Peki nasıl yapacağız? Kermit ciddi bir tavırla yüzüne bakıyordu. Hızlı bir kafile oluşturur ve ana kampı geride bırakıp Masai bölgesinin ötesine aslanların son 1000 yıldır Masailer tarafından avlandığı yerlere gideriz. Biz diğerlerinden çok daha hızlı hareket edebiliriz. Çünkü onlar hamalların adımlarına uymak zorundalar. Birkaç gün içinde 150-200 kilometre öne geçebiliriz. Başkan ne zaman kuzeye hareket etmek niyetinde biliyor musun? Bu gece yemekte bir süre daha burada kalmak istediğini açıkladı. Anlaşılan birkaç gün önce yerli rehberler babamla Bay Selos'u buradan 30-40 kilometre uzaktaki büyük bir bataklığa götürmüşler. Bataklığın yakınında bir takım izler görmüşler. Bay Selos erkek Sitatunga antiloplarına ait olabileceğine inanıyor. Ama bunlar kendisinin 1881'de Okavango Deltası'nda keşfettiklerinden daha büyükmüş. O antiloplara bu keşiften ötürü Limnotragus selusi adı verilmiş. Babamı bunların tümüyle yeni alt türler olabileceğine ikna etti. Babam için de önceden bilinmeyen bir türü keşfetmek dayanılmaz bir şey. Limnotragus Roosevelt adı verilecek bir Sitatunga'nın hayalini kuruyor şimdi. Bunun için ilk doğan çocuğunu kurban edebilir. İlk doğan çocuğu da bendeniz oluyorum elbette. O antilopu bulana kadar veya var olmadığına ikna olana kadar buralarda oyalanacağını umuyorum. Bu merakını anlayabiliyorum. Sitatunga hakkında ne biliyorsun? Kermit pek bir şey bilmiyorum diye itiraf etti. Büyüleyici bir yaratıktır. Çok nadir bulunur ve ele geçmez. Suda yaşayan tek gerçek antiloptur. Toynakları o kadar uzun ve yayvandır ki karada zar zor yürür. Ama derin çamurlarda veya suda yayın balığı gibi çeviktir. Tehlikeyle karşılaşınca suyun altına dalar ve sadece burun deliklerinin ucunu dışarıda bırakarak saatlerce öylece kalabilir. Kermit vay canına, onlardan birini yakalamak isterdim dedi. Her şeye sahip olamazsın ahbap, ya aslan ya Sitatunga, sen seç. Leon cevabı beklemedi. Başkanın planı bizim için çok uygun. Onları bu işte uğraşsınlar diye bırakalım ve biz öbür gün atlarımıza binip gidelim. Şimdi sence matarının dibinde birkaç damla kalmış mıdır? Kaldıysa ziyan etmek istemezsin değil mi? Ertesi günü hızla ekiplerini oluşturmakla geçirdiler. 6 tane midilli ile 3 çift katır seçtiler. Sonra müdürden kaçan okul çocuğu heyecanıyla kuzeye doğru yola koyuldular. 3. günün akşamı isimsiz küçük bir ırmak boyunca giderlerken 100 metre öndeki masailerden bir çığlık yükseldi. El kol hareketleri yaparak bir çalı kümesinden ok gibi fırlayıp açık sel yatağına, oradan da ötedeki ormana doğru koşan bir tür kediyi gösteriyorlardı. Nedir o? Kermit üzengilerinin üstünde kalkarak şapkasını gözüne siper etmişti. Leon leopar dedi, büyük kedilerden. Kermit benekleri yok ama diye itiraz etti. Bu mesafeden göremezsin. Onu avlayabilir miyim? Leon silah sesi aslanları ürkütmez diye garantiledi. Filler gibi değildirler, onlarda kedi merakı vardır. Hatta birkaç el silah sesi ilgilerini bile çekebilir. Kermit'in daha fazlasını duymaya ihtiyacı yoktu. Vahşi bir kovboy narası atıp şapkasını kullanarak atını çılgın bir dört nala kaldırdı. Bir yandan da büyük sihirbazı sağ dizinin altındaki kılıftan çıkarmış başının üstünde sallıyordu. Leon işte yine başlıyoruz diyerek güldü. Bay Hızlı Mermi yine hassas bir planlamayla av peşinde. O da kendi atını topuklayıp dört nala kaldırdı ve Kermit'in peşinden gitti. Leopar şamatayı duymuştu. Kalçalarının üstüne oturmuş şaşkın şaşkın bakmaktaydı. Sonra durumunun ne kadar nazik olduğunu algıladı ve hızla dönüp koşmaya başladı. Her sıçrayışında vücudu iyice geriliyordu. Uzun, parlak ve zarifti. Kermit, "Yihuu, yakaladım onu!" diye aykırınca Leon bile bu pervasız saldırıdan heyecan duydu. O da tilki avlarına has bir çığlık atıp midillisinin boynuna iyice yapıştı, iki eliyle dizginlere sıkıca asılmıştı. Yüzüne çarpan rüzgar mest ediciydi. Her tür çekinceyi bir yana bırakıp düzlükte yarışmaya başlamışlardı. Leon'un midillisinin burnu Kermit'in çizmelerine sürünüyordu. Kermit koltuk altından bakıp Leon'un yaklaştığını görünce şapkasını atının boynuna sertçe vurdu ve topuklarını böğrüne gömdü. ''Hadi kıpırda!'' diye bağırdı. ''Hadi bebeğim, şunu geçelim!'' Tam o anda atının ayağı bir çukura girdi. Hayvan beyninden vurulmuş gibi öne doğru düşüp kamçı sesini andıran bir gürültüyle yere çarptı. Kermit havaya fırlamıştı. O da omzunun ve yüzünün yan tarafının üstüne düştü. Tüfeği elinden fırladı ve Kermit top gibi Leon'un atının ayaklarına doğru zıpladı. Leon midillinin başını çevirip son anda Kermit'i ezmekten kurtuldu. Hayvan dizginlerin, gemin ve mahmuzların baskısına başını şiddetle savurarak cevap vermişti. Yere düşen biniciye doğru gittiler. Kermit'in atı kalkmak için debeleniyordu ama ön bacağı tam eklem yerinden kırılmıştı. Bacağın alt kısmı gevşek bir şekilde sallanıyordu. Kermit ise sert zeminde kıpırdamadan yatmaktaydı. Leon dehşet içinde kendini öldürdü. Tanrım, ben başkana ne diyeceğim diye düşünürken ayaklarını üzengilerden kurtardı. Sağ bacağını atın boynundan geçirip yere atladı. Kermit'e doğru koştu ama yanına vardığında arkadaşı sersemlemiş bir şekilde oturuyordu. Yüzünün sol tarafının derisi soyulmuş, kaşı açılmış, kalkan deri gevşek bir şekilde gözünün üstüne sarkmıştı. gözü ise toz toprak içindeydi. Hata diye mırıldanıp ağız dolusu kan ve çamur tükürdü. Büyük bir hataydı. Leon rahatlayarak güldü. Kasıtlı olmadığını mı söylemek istiyorsun? Ben de beni etkilemek için yaptın sanmıştım. Kermit dilini ağzın içinde gezdirdi. Damağı yarılmış gibi konuşarak eksik diş yok diye belirtti. Neyse ki tepe üstü düştün, yoksa kendine zarar verebilirdin. Leon yanına diz çöküp başını iki elinin arasına aldı ve gözünü incelerken iki yana doğru çevirdi. O şekilde göz kırpmasan iyi olur, yoksa gözünü çizeceksin. Söylemesi kolay tabii. İstersen bir de nefes alma diye aptalca bir talimat daha ver. İsmail katırıyla yetişti ve Leon'a bir matara uzattı. Leon şu gözü açık tut İsmail dedikten sonra içine su döktü ve çamurun büyük kısmı temizlendi. Sonra matarayı Kermit'e verdi. Ağzını çalkala yüzünü yıka. İki masayı olup bitenleri rahatça görecekleri bir mesafede çömelmiş keyifle yorum yapıyorlardı. Siz iki sırtlan, sinsi sinsi seyretmeyi bırakın da küçük çadırı kurun. Sonra da Popo Hima'nın battaniyesini serin. Güneşin altında yatmasını istemiyorum. Onlar Kermit'i küçük çadıra taşırken Leon da koca Holland'ını eğerdeki yerinden çıkardı ve sakatlanan atı vurdu. Bunu yaparken soğukkanlı ve sakin görünüyordu. Ama kendini atlara çok yakın hissettiği için vicdanı sızlıyordu. Boş pirinç kovanı düşürüp tüfeği yerine kaldırırken Manyora'ya ''Eğeri çıkar da o zavallıyı rahatlat'' dedi. Sonra çadıra gidip eşikte durdu. Kermit büyük sihirbaz nerede diyerek kalkmaya çalıştı. Leon onu yerine itti. Manyoro'yu yollarım, o bulur. Sesini yükseltti. Manyoro, bu Vana'nın bundukisini getir. Sonra parmağını Kermit'in gözünün önüne tuttu. Parmağıma bak. Parmağını ağır ağır iki yana oynattıktan sonra tatmin olmuş bir şekilde başını salladı. Bütün çabalarına rağmen Tanrı'ya şükür beynini sarsmayı başaramamışsın. Şimdi de bir zamanlar kaşının bulunduğu yere bakalım. Yaraya yakından baktı. Birkaç dikiş atacağım. Kermit korkmuş gibiydi. Sen insanlara dikiş atmak konusunda ne bilirsin ki? Bir sürü ata ve köpeğe dikiş attım.
Ben ne atım ne de köpek.
Hayır, o hayvanlar çok akıllıdır. Dönüp İsmail'e dikiş takımını getir dedi. Tam o anda Manyoro çadırın girişinde belirdi. Çok üzgün görünüyordu. İki elinde Winchester'in birer parçası duruyordu. Kisvahili dilinde kırılmış dedi. Kermit elindeki parçaları kaparcasına aldı. Ah lanet olsun diye sızlandı. Dipçik tetiğin bulunduğu yerden kırılmış ve arpacığı ezilmişti. Artık kullanılacak gibi görünmüyordu. Kermit silahı hasta bir çocukmuş gibi bağrına bastı.
Ne yapacağım ben? Kederle Leon'a baktı. Tamir edebilir misin?
Evet ama kampa dönüp alet takımlarımı bulmam lazım. Dipçiği fil kulağından alıma yeşil deriyle tuttururum. Kuruduğu zaman eskisinden bile iyi olur.
Ya arpacık?
Orijinalinden bulamazsak bir parça metali eğeler oraya lehimlerim.
Ne kadar sürer bunlar?
Bir hafta kadar. Kermit'in hayal kırıklığını görünce biraz moral vermek istedi. Belki biraz daha sürebilir. Taze fil kulağını ne zaman bulacağımıza ve ne kadar zamanda kuruyacağına bağlı. Şimdi dikiş atarken kıpırdamadan dur. Kermit o kadar bunalmıştı ki Leon'un yaptığı ilkel dikiş operasyonuna aldırmıyormuş gibiydi. Leon önce yarayı tentür diyotla temizledi, sonra iğne ipliği eline aldı. Her iki işlemde güçlü bir erkeğin fazlasıyla inlemesine sebep olabilirdi. Ama Kermit kendi açısından çok büyük sihirbazı düşünüyormuş gibiydi. Tüfeği bırakmadan, peki o arada ben neyle atış yapacağım diye sızlandı. Neyse ki eski beylik 303 Enfield'ı yedek olarak getirmiştim. Leon iğneyi sarkan deriye batırdı. Kermit yüzünü buruşturdu ama konudan vazgeçmiyordu. O oyuncak silah sayılır. Hakarete uğramış gibiydi. Tommy, impala veya insan vurmak için kullanılabilir ama aslan için fazla hafif kalır. Yeterince yaklaşıp mermiyi doğru yere gömersen işini görür.
Yakın mı? Bununla ne kastettiğini biliyorum. Tüfeği kahrolası kedinin kulak deliğine sokmamı istiyorsun.
İyi o zaman. Sen her zamanki tarzına devam et ve 500 metre uzaktan ateş et. Ama işe yarayacağını sanmam. Kermit bir süre düşündü ama bu düşünce pek keyfini yerine getirmişe benzemiyordu. Senin şu koca Holland'ı ödünç vermeye ne dersin? Bak seni kendi kardeşim gibi seviyorum ama kız kardeşimi bir geceliğine istemeni tercih ederim. Kermit ani bir ilgiyle senin kız kardeşin mi var diye sordu, güzel mi?
Leon kardeşlerini Kermit'in merakından korumak için kız kardeşim falan yok diye yalan söyledi ve tüfeğimi sana ödünç vermeyeceğim. Kermit huysuz huysuz, ben de o zavallı küçük 303'ünü istemiyorum dedi. Güzel, o zaman Manyora'ya sor bakalım mızrağını ödünç verir miymiş? Adı geçince Manyora hevesle sırıttı. Kermit başını salladı ve bildiği tüm Kisvahili sözcüklerini kullanarak ''Mazuri sana Manyoro, Hakuna Matatu'' dedi. ''Çok güzel Manyoro, merak etme.'' Masai hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Kermit Leon'a döndü. ''Pekala dostum, şu senin oyuncak tüfekle birkaç atış yapmaya çalışayım bari.''